Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Bu programda sizlerden gelen soruları hocamıza yöneltiyor, hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz. Bu vesileyle bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz Erkam Radyo'ya. Fıkıh Saati programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ ol, Allah razı olsun.
Sizden de hocam. Geçen hafta zekatla alakalı bir sorumuz vardı. Bu haftada yine belki benzer bir soru. Düğün eşyalarını almak zekat sayılır mı hocam?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kişi hangi mallarla varlıklı sayılır, zengin sayılır, zekat verecek şekilde? Bir, hayvanlar. İki, ticaret malları. Üç, para. Para deyince de üç şeyi anlıyoruz. Bir, bizim bugün para dediğimiz banknot. İki, altın. Üç, gümüş. Bir de toprak mahsulleri. Şimdi zenginlik, yani zekat vermeyi gerektiren zenginlik bu tür mallarda söz konusudur. Ve kişi, tabii eskiden şimdiki gibi para yaygın değildi. Dolayısıyla elindeki mal neyse zekatını ondan veriyordu.
Evet.
Yani kişi buğday kaldırıyorsa öşünü buğdaydan veriyor. Elinde altını varsa altından veriyor. Hayvanı varsa hayvandan veriyordu.
Evet.
Peki elindeki maldan başka bir cinsten zekatını ödeyebilir mi, ödeyemez mi? Burada ulema farklı görüşlere sahip. Yani ben ticaretle uğraşıyorum. Efendim, marketim var diyelim. Bakkal dükkanım var. O markette sattığım mallardan, bakkal dükkanında sattığım mallardan zekatını veririm. Veya koyunlarım var. O kaç tane koyun zekat vermem gerekiyor? İki tane koyunu alır veririm. Buna hiç kimse itiraz etmiyor, karşı çıkmıyor. Peki koyun yerine onun bedelini verebilir miyim, kıymetimi?
Evet.
Veya efendim şey yerine, ticaret malı, dükkanımdaki ticaret malı yerine para verebilir miyim? Veya onun yerine kıymetini verebilir miyim? Bu konuda tartışmalar var. Hanefi mezhebi diyor ki verebilir. Ama Şafii mezhebi hayır diyor, veremez. Elindeki mal neyse zekatı ondan vermesi lazım diyor.
Evet.
Ha, şimdi o zaman tabii burada Hanefi mezhebi biraz daha kolaylık getirmiş oluyor. Hem zekat alacak kişi açısından hem verecek kişi açısından kolaylık geliyor. Şimdi zekat alacak açısından mesela diyelim ki adam demir tüccarı, kömür tüccarı, çimento satıyor. Sattığı malın aynısından verecek dersek fakire çimento verecek, kömür verecek, demir verecek. O adam onu ne yapsın? Ama onun yerine bedelinden, parasından ne kadar demir vermesi lazım? 5 ton. Niye? 200 ton demir var çünkü. 5 ton. Peki 5 ton demirin değeri ne kadar? 30 bin lira. 30 bin lira verir. Ve zekatını ödemiş sayılır Hanefi mezhebine göre. Ve fakir de aldığı bu parayla işini görür. Yani bir Hanefi mezhebinde demek ki insan sahip olduğu malın kendisinden verebileceği gibi onun cinsin şey kıymetinden de verebilir. Buna göre şimdi mobilya diyelim. Eğer kişi kendi mobilyacı ise, mobilya imalatçısı ise, mobilya alıp satan bir esnafsa zekatını o mobilya eşyalarından verebilir. Buna bir engel yok çünkü ondan adam. Yani gerek üretici olsun, gerek satıcı olsun, ticaretini yapan olsun. Peki benim para var bankada veya evimde, altınım var veya buğdayım var. Ben onun zekatını mobilya olarak verebilir miyim? Bu arada biraz durmak lazım bence. Çünkü bir malın değerini başka bir malla ölçmek, biçmek pek mümkün olmaz. Malların değeri parayla ölçülür. Malların değeri parayla ölçülür. Mesela şu oturduğumuz sandalye, bu değeri bir koyundur diye olmaz. Bunun değeri şu kadar liradır.
Evet.
Dolayısıyla benim elimdeki ticaret malının değerini başka bir ticaret malıyla ölçmeye kalkarsam yanlış yaparım. Parayla ölçmem lazım. Dolayısıyla ben mobilyacı isem eğer, mobilya onu ürettiğim için, sattığım için ondan verebilirim. Çünkü bu normal. Ama ben öyle değil de marketim var veya hayvanım var veya param var. Onun zekatını mobilyayla verebilir miyim deyince iş biraz bana göre değişiyor. O zaman ne yapması gerekir iyisi? Eğer kişi mobilya işiyle uğraşmıyorsa, o düğün yapacak kişinin ihtiyacı varsa, fakirse, ona parasını verir.
O da mobilya alır.
O da mobilya alır.
Eyvallah.
Ve bunda hiçbir sıkıntı olmaz.
Eyvallah hocam. Çok sağ olun. Nişan sırasında kıyılan nikah, nişanın bozulmasıyla sona erer mi?
Hayır.
Şimdi, nikah ayrı bir şeydir.
Nikah yani. Ayrı bir şey. Şimdi nikahın sona ermesi boşanmadır. Ki bu boşama da ya koca tarafından gerçekleştirilir veya hakim tarafından gerçekleştirilir. Dolayısıyla nişan sırasında yapılan, kıyılan nikah, koca boşamadıkça o nikah devam eder.
Evet.
Ve bu çok hassas bir konudur. Çok dikkatli davranmak gerekir. Çünkü bu yolla zarar gören, sıkıntıya giren çok insan var. Çok iyi niyetlerle nişan sırasında nikah kıyıyorlar. Çok iyi niyetlerle. Hatta dindarlıklarından dolayı yapıyorlar bunu.
Evet.
Ya bunlar evlenecek gençler işte. Beraber alışverişe çıkacaklar. Biraz da gezip tozmak isterler. Birbirlerini tanımak isterler. Bir nikah kıyalım da haram olmasın.
Evet.
Bu amaçla kıyılıyor. Ama evlilik yapılmazsa eğer, vazgeçilirse, bu sefer erkek açısından problem yok. Yani erkek onunla nikah devam ederken dini nikah gidip bir başkasıyla daha evlenebiliyor. Buna engel yok. Ama o kız başkasıyla evlenemiyor. O erkek de, nişanlı bozulan erkek de boşamamakta direnirse karşına büyük problem çıkıyor.
Evet.
Buna meydan vermemek için nişan sırasında şey yapmamak lazım.
Nikah kıymamak lazım.
Ha, bir yöntem var ama onu daha önceki programlarda kadına boşama hakkı verilebilir mi, verilemez mi sorusu gelmişti, cevaplamıştık onu. O bir yöntem olarak belki bir çare olabilir, kullanılabilir. Yani nikah kıyılacaksa nişanlıyken, nişan yapılırken, kıza da boşama yetkisini verileceği şekilde kıyılabilir. Yani o yöntem biliniyorsa ve o durumda eğer evlilik olmazsa, bu sefer kız yetki aldı ya, boşar ve kurtulur.
Kurtulur. Evet.
Ama bunun yolunu, yordamını, yöntemini bilmek lazım.
Evet.
Rastgele her önüne gelen de bunu yapamaz.
Evet. Ne olursa olsun yine de iyi niyetler çerçevesinde böyle bir şey yapmak uygun değil. Yani nişan esnasında.
Eğer efendim şu olabiliyor, bu sene düğün yapamayacağız, elimiz dar veya şu engel var, o zaman resmi nikah kıyın. Çünkü resmi nikahta kıyıldıysa mahkeme verip de boşaltabiliyor
o
kadar.
Evet, o da sayılmış oluyor. Nikah nikahtır yani, değil mi hocam? Aslında şunu da
nikahtır, evet.
Açıklamak gerekir mi hocam? Yani dinimizde dini nikah ve resmi nikah diye bir ayrım yok aslında, değil mi?
Nikah sözleşmedir, akittir.
Evet.
Ve o akdin diğer akitlerde olmayan şartları var. Nedir o? Hanefi mezhebinde şahitler huzurunda kıyılması lazım. Ve evlenme ehliyetine haiz olması lazım.
Evet.
Kişilerin. Şafii mezhebinde velinin olması lazım kızın. Kadının velisinin nikah esnasında hazır olması lazım. Bu şartlara uyulduğu takdirde o nikah nikahtır. Bu belediyede kıyılmış, camide kıyılmış, evde kıyılmış, sonuç değişmez ama biz tabii dini nikahta ihmal edilmemesi gerektiğini hep söylüyoruz, tavsiye ediyoruz.
Eyvallah. Peki hocam. Kabir azabı var mıdır diye bir sorumuz var hocam.
Vallahi biz ehl-i sünnet itikadına göre kabir azabı var.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim'de buna işaret eden ayetler var. Kabir azabının varlığını gösteren ayetler var. Mesela bir ayet-i kerimede sabah akşam onlar ateşe arz edilirler anlamına gelen bir ayet-i kerime var. Yani bir zaman var burada sabah akşam. Ahiret hayatı ebedi olduğu için. Ahiret hayatı ebedi ya. Ebedi bir hayatta zaman mefhumu olmaması lazım.
Oradaki mefhum bize mi? Bizim anlamamız için mi acaba?
Şimdi onu işte bunu kabir azabına hamlediyor bazı alimler. Yani kabir azabı olarak sabah akşam arz edilirler azaba. evet. şeklinde anlayanlar. Öbür taraftan münafıkların veya Firavun ehlinin iki defa azaba düşer edilecekleri, iki defa azaba maruz kalacakları bildiriliyor. Hı hı. Efendim. Ve orada o bildirilirken de bunu iki defadan birisi cehennem. Tamam. Öteki ne? Hı. İşte bu da kabir azabına işarettir şeklinde anlaşılıyor. Evet. Tabii Peygamber Efendimiz'in hadisleri asıl burada belirleyici oluyor. Peygamber Efendimiz işte o herkesin bildiği çok meşhur bir hadis var. El kabru imma ravzatun min ziyadil cennet ve imma hufratun nufufarin nar. Yani kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur gibi. Peki ne fark var? Ne var? Cennet bahçesi ise orada refah içerisinde geçecek o dönem. Cehennem çukursa azap görecek. Cehenneme girecek değil, azap görecek. Çünkü cehenneme ne zaman giriliyor? Kıyametten sonra, mizandan sonra, hesap kitaptan sonra giriliyor. Hı hı. Öbür taraftan mesela bir kabristanın kenarından geçerken şu kabirlerdeki sahipleri azap görüyor dediği var Peygamberimizin. Veya işte idrardan kaçının, idrarın büyük kısmı kabir azabındandır. Buna sebeptir. Hı hı. Kabir azabı büyük ölçüde idrardan dolayıdır şeklinde hadis var. Bütün bunlar kabir azabının varlığını söylüyor.
Evet.
Ama eskiden bu tartışma pek bilinmiyor. Yani Ziya Paşa'nın bir beyti var. Kim demiş İslam'ı papendi terakki evvel yok idi iş bu rivayet yeni çıktı.
Eyvallah.
Yani kim demiş İslam yükselişe terakkiye engel. Onun ayağında bağ. Eskiden böyle bir şey yoktu. Yeni çıktı bu.
Evet.
Şimdi bu eskiden kabir azabı yok diye bir şey pek bilmiyorduk, görmüyorduk. Son zamanlarda bunu duymaya başladık. Niye? İşte Kur'an-ı Kerim'de bu ayet yok. Şimdi var diyoruz. Var dediğimiz zaman ne kaybediyoruz? Niye var diyoruz? İşte ayet buna işaret ediyor. Hadis var aslında. Daha net. Peki yok dediğimizde ne kazanacağız? Bir de o var. Hı hı. Yani zaten dünyadayken hayatı iyi olan, cenneti hak edenler zaten o kabir azabını görmeyecekler, çekmeyecekler. Doğrusu ben anlamıyorum bu itirazın gerekçesi ne, ne faydası var? Tabii efendim bu ilmi bir gerçekliktir. Ha, insan diyebilir bunu ama öbür tarafta o ilmi gerçekliğe işaret eden başka şeyler de vardır.
Eyvallah. Peki hocam. Miras hukukuyla alakalı bir sorumuz var. Geçen haftalarda mirasın paylaşmasını geciktirmenin günahı var mıdır diye bir soruyla dinleyicilerimizi buluşturmuştuk. Bu hafta da çocukları olan bir kişi malını çocuklarına değil de torunlarına bırakmak için vasiyet etse bu vasiyet geçerli olur mu?
Şimdi vasiyet mirasçıya yapılmıyor. La vasiyete li varitin diye hadis var. Yani varise mirasçıya vasiyet olmaz. Ya bu bize söylüyor ki mirası olmayanlara vasiyet edilebilir. Bir adamın çocukları varsa ve torunları da varsa.
Evet.
İster torunlarının anası veya babası ölmüş olsun, ister hayatta olsun. Hı hı. Onlara vasiyet etmek caizdir, vasiyet edilebilir. Çünkü onlar mirasçı değildir.
Evet.
Çünkü onlar mirasçı değildir. Ama tabii bu vasiyetin miktarı terikenin üçte biri kadar olur en çok. Mirasın üçte biri kadar olur. Daha fazlasını mirasçılar isterlerse kabul ederler, isterlerse kabul etmezler. Bir de şu var, çocukları varsa ve bir de dede yetimi dediğimiz, babası ölmüş, annesi ölmüş, torunlar varsa, bu torunlara vasiyette bulunmak müstehaptır. Şafii mezhebinde vaciptir.
Allah Allah.
Onlara el vasiyetul vacibe deniliyor. Ki bunu vacip gibi telakki edip dedelerin bu vasiyette bulunması lazım. Evet. Böylece çocuklarını da torunları da sorumluluktan kurtulmuş olurlar. Zaten zamanımızda genelde ne oluyor? Çok nadiri bir tarafa bırakırsak babası veya anası ölen torunlar da aynen babası ve anası hayattaymış gibi onun mirastaki payını alıyorlar. Çünkü kanun veriyor bunu.
Evet.
Ve onları ihmal etmemek lazım. Ama şeriat bunu vasiyet yoluyla yapın diyor. Çünkü o mirastaki payların kendi içerisindeki bir mantık örgüsü var.
Hı hı.
O da nedir? Yakın varken aynı cihetten gelen uzak mirasçı olamaz.
Evet.
Yakın varken. Kişinin evladı var, torunu var. Hı hı. Evladı daha yakın. Dolayısıyla torun mahrum. Babası var, dedesi var. Babası mirasçı olur, dedesi olmaz. Ama babası hayatta değil, dedesi hayattaysa o babanın mirasını dede alır.
Evet.
Yani bu bir şeydir bu. Bir mantık silsilesidir.
Hı hı.
Ki Kur'an-ı Kerim'de tabii bu bazı mirasçıların payları net olarak da belirlenir ama belirlenmemiş olanlar da vardır. Onlar da farklı yöntemlerle bilinebiliyor. Onun için bu dedeler, dede yetimi dediğimiz çocuklara vasiyette bulunmalılar. Bulunmazlarsa ne olur? Onlar işte kanunen alabilirler. Peki efendim biz madem bana işte Kur'an vermemiş ben istemem, almam diyebilir kişi.
Hı hı.
Bunu bilmiyorum. Ben başka programlarda da konuştuk. Mısır'da 1929 senesinde bir ahval-i şahsiye kanunu çıkıyor.
Hı hı.
Onda miras hukuku da var onun içerisinde. Onlar bu Şafii mezhebinin içtihadını, aslında normalde o hukuk, o kanunlar Hanefi mezhebini dikkate alarak hazırlanmış. Ama o alanda Şafii mezhebinin içtihadını alarak bunun vacip olduğunu söylüyorlar, gerekli olduğunu. Peki vasiyet etmemişse yetmiş gibi kabul edilir.
Hı hı.
Ve o çocuğun anası babası hayatta olsaydı neyi alacak idiyse mirastan o pay verilir şeklinde,
evet,
kanunlaştırmışlar ki onlar bu kanunu şer'i yasaslara uygun şeklinde mutalaa ederek yapmışlar.
Eyvallah. Peki hocam. Mezheple alakalı bir sorumuz var. Mezhep değiştirmek caiz midir demiş bir dinleyicimiz.
Mezhepler din değildir.
Hı hı.
Dini bazı meselelerin, dini konuların bazılarındaki görüş ayrılıklarından kaynaklanan, hı hı, farklı ekollerdir. Ve hiçbir şekilde Cenab-ı Hak bize şu mezhebe girin, bu mezhebe girin, o mezhebe girdiyseniz başkasına geçemezsiniz gibi bir şey yapmamış. Ne emir ne yasak koymamış.
Evet.
Peygamberimiz o da değil. Çünkü zaten o zaman da peygamber zamanında mezhep diye bir şey yoktu.
Evet, mezhepler sonradan
çıktı. Çok sonra çıktı. Hı. Peygamberin vefatından 2-3 asır sonra çıktı.
Evet.
Yani şimdi dolayısıyla bu konuda bir şey yok. Nas, ayet, hadis yok. Ancak fukaha bazı maslahatları, bazı hikmetleri dikkate alarak bu konularda laflar etmişler.
Evet.
Caiz diyenler olmuş, caiz değil diyenler olmuş. Ve bunu biraz da mezhep değiştirmeyi, başka bir mezhebi taklit caiz mi değil mi? Mesela Hanefi mezhebine mensup birisi bazı konularda Şafii mezhebini taklit ederek amel edebilir mi? Yani buradan kaynaklı olarak mezhep değiştirme. Bazıları buna caiz değil demiş. Ve mezhep değiştirenler cezalandırılır demiş, tazir edilir demiş. Öbür taraftan bazıları hayır demiş, hiçbir sakınca yok. O da müştehittir, o da müştehittir, değiştirebilir demiş. Ha, ama işi orta yolunu bulmak lazım bence. Bu bir oyuncak değil. Bugün Hanefiyim, yarın Şafiyim, öbür gün Hanbeliyim. Bu bir oyuncak olur. İşi bu hale getirmemek lazım. Ha, şimdi kişi değiştirebilir. Ne zaman değiştirir? Kendi kanaati olarak, yetkili kişi kanaati olarak diğer mezhebi daha sağlam görürse. Mesela Tahavi diye bir Hanefi alim eskiden Şafiymiş. Ve o kendi araştırmalarıyla vardığı sonuçlarla mezhebini değiştirmiş. Şimdi diyelim ki bir kimse Hanefi.
Hı hı.
Ama büyük alim. Hanefi mezhebini ve görüşlerini de biliyor. Şafii mezhebini ve görüşlerini de biliyor. Ve şu kanata varıyor ki Şafii mezhebi daha sağlam. O zaman o Hanefi Şafii mezhebine geçmek zorunda.
Evet.
Zorunda. Niye? Çünkü onun vardığı sonuç,
hı hı,
bunu gerektiriyor. Ama öyle değil de sıradan bir insan hangisinin kuvvetli, hangisinin zayıf olduğunu bilmiyor.
Hı hı.
Ama yetiştiği kültür Hanefi şey ortamı. Ötekininki Şafii ortamı. Bu durup dururken niye değiştiriyor? O daha kolayına gitti diye yaparsa bu hoş değil. Onun için ulema bunu biraz sıkı tutmuş, yani rastgele bu değişiklik olmasın diye. Hı hı. İhtiyaç varsa, zorunluluk varsa değiştirebilir kişi. Ama ihtiyaç yoksa, zorunluluk yoksa değiştirmesine gerek yok. Ama sıkıntı halinde bir meselede müftüye danışarak diğerini taklit edebilir. Müftüye danışarak, müftünün fetvasını alarak. Şimdi mesela şu oluyor, evleniyorlar, bir eşlerden birisi, hı hı, Hanefi, birisi Şafii. Bu abdest konusunda bazı sıkıntılara giriyorlar. Efendim değiştirebilir miyiz? Değiştirebilirsiniz. İster Şafii olan Hanefi'ye geçer, ister Hanefi olan Şafii'ye geçer.
Eyvallah.
Veya şu oluyor, eskiden Şafii vatandaşlarımızın yaşadığı bölgeler belliydi, Hanefiler belliydi, ama şimdi neredeyse her köyde hem Şafii hem Hanefi var.
Evet.
Burada bir Hanefi kasabasına bir Şafii gelmiş. Ya herkes Hanefi. O da Şafii olabilir. Mesela benim arkadaşlarımdan ailesi Şafii olduğu halde kendisi Hanefi olanlar çok.
Evet.
Evet.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şimdi, Allah razı olsun. Bu haftalık da süremizin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Amin. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla Fıkıh Saati programının bu haftalık da sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.